Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Sure Nahl suresi ayet 80. ayet-i kerime. Vallahu ceale lekum min buyutikum sekenen ve ceale lekum min culudil en'ame buyuten. تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ضَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا اَثَاثًا وَمَتَاعًا اِلَى حِينٍ diye başlayan ayet-i kerime, yine Rabbimiz bu ayetiyle bizlere kendi gücünü, kuvvetini ve bizlere vermiş olduğu nimetleri hatırlatan ayetlerdir. Bundan önceki ayet-i kerimede, bundan önceki ayetlerde de Rabbimiz bizlere bunları hatırlatıyordu. Ondan önceki ayette Allah yerin ve gökyüzünün, semanın bilgilerinin kendisinde olduğunu belirtti. Kıyametin kopuş saatinin ansızın olacağını, herhangi bir işaretin kıyametin geleceğine delalet etmeyeceğini, bir göz açıp kapayıncaya kadar bu işin oluvereceğini ve insanların buna göre hayatlarını yaşamalarının gerekli olduğunu bildirdi ve bizlere Allahu Teala annelerimizin karnından hiçbir şey bilmez olduğumuz halde çıkardığını ve şükretmemiz için de bizlere bazı organlarımızdan hatırlatarak kulak verdiğini, göz verdiğini ve de kalp verdiğini bahsetti ve dedi ki göğün boşluğunda, yani gökyüzünde Allah'ın emrine boyun eğdirilmiş olarak uçan kuşlara bakmamızın, bizlerin Allah'ın gücünü ve kuvvetinin varlığına, Allah'ın büyüklüğüne delalet edeceğinden bahsederek, o kuşların gökyüzündeki uçuşlarını Allah'tan başka tutanın olmadığını, şüphesiz ki bunda da inanan bizler için, Allah'a yönelmek isteyen insanlar için ibretlerin var olduğunu söylemiş idi. Yine Rabbimiz bizlere, kendi içinde bulunduğumuz ortamdan, şu anda yararlandığımız bazı eşyalardan haber vererek, hatırlatarak, onların yararlanmamız dolayısıyla Allah'a teşekkür etmemizin gerekli olduğunu, bunların Allah'ın bize vermiş olduğu sonsuz nimetlerden birkaçını daha yine bizlere saymaya devam edecek. Ve onları okuyoruz şimdi. Vallahu ceale lekum min buyutikum. Evet, size Allah dinlenme yeri olarak istirahat etmeniz için sekenen ayetinde vallahu ceale lekum min buyutikum sekenen, sizin dinlenme yeri olarak istirahat etmeniz için, sakin, sekinet içerisinde yaşamanız için, rahat bir ortamda olmanız için Allahu Teala sizin için evler yarattı. Evleri var kıldı. Oradan size yaranıyorsunuz, orada huzur buluyorsunuz, sükun buluyorsunuz. Böyle bir ortamı Allah'tan başkasının sağlaması, Allah'tan başkasının böyle bir ortamı bize bahşetmesi, dünya teknolojisi içerisinde bütün güç ve kuvvet elinde olan, yani bugün bir evi düşünün, evinde kullanılan malzemeyi düşünün, Allah böyle malzemeler halketmemiş olsaydı, demir olmasaydı, çimento olmasaydı, taş olmamış olsaydı, acaba insanların böylesine rahat ve huzurlu bir ortamda sığınabilecekleri bir makam, bir mevki, bir yerin, bir arazinin olması acaba mümkün olabilir miydi? وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْاَنْعَامِ بُيُوتًا فَاسْتَخِفُّونَهَا وَيَوْمَ ضَعْنِكُمْ وَيَوْمَ اِقَامَتِكُمْ. Kendinize ev yapma imkanı ve yeteneği veren Allah, size hayvanların derilerinden konaklama ve göçme zamanında kolayca taşıyabileceğimiz barınaklar da yarattı Allahu Teala. Yani bunların, Arapların o gün kullandıkları deriden çadırlardan bahsediyor ama bugün belki bizim şu içinde bulunduğumuz ortam içerisinde bunlar bizim için çok gerekli olmayan şeyler olabilir ama bir Suudi Arabistan ortamında, peygamberimizin geldiği toplum içerisinde bunu düşünecek olur isek, onların yaşamlarında ne kadar önemli olan, sağlıklı ve dengeli ve de huzur içinde yaşamalar için gerekli olan ne kadar gerekli olduğunu da çok iyi anlarız. Olayı bugünkü şartlarda değil, o günün şartlarını da değerlendirdiğimiz zaman Gerçekten o hayvanların derilerinden elde edilen o çadırların sıcağın insanlar üzerindeki etkisini kırması ve azaltması açısından ne kadar önemli olduğunu çok daha iyi anlarız. Allah da Rabbimiz de bize zaten onu hatırlattı ve diyor ki tekraren söylemek gerekirse size hayvanların derilerinden konaklama ve göçme zamanında da bir yerden başka bir yere göç etme zamanında kolayca taşıyabileceğiniz barınaklar yapma imkanı veren daha bitmedi. Allah'ın bize vermiş olduğu nimet وَمِنْ اَسْوَافِهَا وَاَوْبَارِهَا وَاَشْعَارِهَا اَثَاثًا وَمَتَاعًا اِلَى حِينٍ İmki yünlerinden, yapağlarından ve kürklerinden de dayanıklı ev eşyası ve alıp satacağınız eşyalar meydana getirmenizi de sağlayan ve sadece Allah'tır. Yararlı nimetler edinmemizi de sağlayan Allah'tır. Onun içerisinden, onların yüklerinden, o hayvanları biz hem yük olarak faydalanıyoruz, onların yapağlarından faydalanıyoruz, onların kıllarından da yararlanıyoruz. Giyilecek, döşenecek ve geçimlik satış meta yaptığımız alışveriş olarak da bunları kullanabiliyoruz. Bize vermiş olduğu nimetlerin sadece bir amaç için değil, çok değişik amaçların da olduğunu biz bu ayetten anlıyoruz. Yani bize verilen hayvanlar sadece etinden veya sadece sütünden veya sadece derisinden yararlandığımız değil, hem etinden yararlanıyoruz, hem sütünden yararlanıyoruz, hem kıllarından yararlanıyoruz, hem de derisinden. Böylesine komplike bir yararlanma Allah'ın vermiş olduğu nimetlerdir. Allah da Rabbimize dedi ki işte bunların hepsi Allah tarafından sizlere verilmiş olan nimetlerdir. Bunun kadrini, kıymetini bilin. Kime teşekkür etmemizin gerektiğini, kime yönelmemizin, hamd etmemizin, tesbih etmemizin, kimlerin önünde boyun eğmemizin gerekli olduğunu, bu kadar nimetleri verdikten sonra da sakın ola ki bu konuda bir şaşkınlığın, bir yanlışlığın içerisinde olmayın ve tamamen Allah'a yönelin. Tesbihinizde, hamdinizde, övgünüzde, teşekkürünüzde Allah'a olsun. Çünkü bu kadar nimeti size veren de O'dur. Başka birilerinin bu kadar nimeti size karşılaması, bu kadar nimeti size ikram etmesi, size vermesi, bir ücret talep etmeden vermesi söz konusu olamaz ve vermiyor da. Çevremize baktığımız zaman insanlar öyle diyorlar. Ufacık bir menfaat, zaman zaman 3 kuruş, 5 kuruş parası olmuş da bunu bir kardeşine, kendi öz kardeşine ikram ediyor, veriyor. Sonrasında kardeşi şöyle bir kelime de kullanabiliyor. Bugüne kadar senden ne gördüm ki dediği zaman parayı veren insan hemen küplere biniyor, olmadık laflar edilebiliyor, gözüne dizine dursun da diyebiliyor. Ama o insan, bu sözleri söyleyen insan, Allah'ın kendisine o kadar nimet vermiş olmasına rağmen Allah'a yapmış olduğu nankörlüğün farkında ve bilincinde de olmayabiliyor. Onun için Rabbimizin bu ayetler bizlere şunu hatırlatacak. Allah bize sonsuz nimetler veriyor, sonsuz ihsanlar veriyor. Güzel evlerde oturabilmemiz için gerekli olan araç ve gereç ne ise onu veriyor. Onunla da kalmıyor, bir takım hayvanlar veriyor. O hayvanların etinden, sütünden hem ikametimizde kullanıyoruz, onların derilerinden otağlar, çadırlar yapıyoruz, onların yününden yararlanıyoruz, onların sütünden her türlü gıda olarak da biz de nimetleniyoruz. Bu nimetlenmemizin bedeli olarak da Allah'a teşekkürde kusur etmememiz gerektiğini biz bu ayetten anladık inşallah. وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِمَّا خَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْجِبَالِ اَكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ كَذَٰلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ Yine Rabbimiz kendisinden bizlere vermiş olduğu nimetlerden bir başkasından bahsedecek. Ve Allah'ın yarattığı şeylerden sizin için gölgeler meydana getirdi. Vallahu ceale lekum mimma halaka zilalen. Sizin için Allah yarattığı şeylerin içerisinden gölgeler yaptı. Ve ceale lekum minel cibali eknanen. O Allah ki size dağlarda gizlenme ve de saklanma yerleri de yaptı. O dağların içerisinde insanların zaman zaman gizleniyorlar ki öyle bir gizlilik ki başka birilerinin bulma ihtimali çok zor olan bir gizlilik. Ve ceale leküm serabile tekikumul harra ve serabile tekikum be'seküm. Bununla da kalmadı. Allahu Teala dağlarda gizlenme ve saklanma yerlerini bahşeden Allah ve bizler için sıcağa ve soğuğa karşı koruyacak elbiseler, savaşlardan, zararlardan koruyacak zırhlar da yapma imkanını ve becerisini de Allahu Teala bizlere veriverdi. Bizlerin sıcak ve soğuktan korunmamız için yaz giysilerimiz başka oluyor, kışın giydiklerimiz başka oluyor. Savaş zamanında düşmandan gelecek olan her türlü tehlikeye karşı kendimizi koruyabilecek zırhlar yapma imkanı ve de becerisini de öğreten, peygamberlerimiz vasıtasıyla bizlere öğreten de veren de Allah'tır. O halde ne yapmalıyız? Allah'ın bu kadar vermiş olduğu nimetlere kezalike yutimmu ni'metehu aleyküm leallekum tüslimun. İnşallah bu kadar Allah'ın nimetlerini göz önünde bulundurursunuz da Allah'ın üzerinizdeki nimetini böylece bizim için tamamlıyor ve de ta ki ona teslimiyetle itaat ederiz, Allah'a kendimizi teslim etmiş oluruz, isyan etmeyiz. Allah üzerimizdeki nimetini böylece tamamlıyor. Yani Allah insanın hayatını her yönüyle ilgili en ufak ihtiyaçları ve gerekli olan şeylere Rabbimiz karşılıyor. Söz gelimi insan vücudunun dış etkilerden, dış tehlikelerden korunmasını ele alalım. Allah bu konuda geniş bir kitap yazacak kadar çok düzenlemeler yaptığını görüyoruz. Bu düzenlemeler giyinme ve barınma gibi nimetler mükemmele ulaşır ve yiyecekleri ele alırsak bunların her ihtiyacı karşılayacak kadar çok çeşitli olduğunu görürüz. Bunun ötesinde Allah insanların yiyecek ihtiyaçlarını karşılamak için ihsan ettiği araçlar o denli çoktur ki bu çeşitlerin listesi ve değişik yiyecek türlerinin isimlerini yazabilmek için çok ciltlerle dolusu kitap yazmak gerekiyor. Bu yiyecek nimetinin Allah tarafından tamamlanmasıdır. Aynı şekilde insan, Allah'ın insan hayatının her yönü ve de her ihtiyacı için verdiği tüm nimetlerinin mükemmele eriştiğini ve tamamlandığını görebilir etrafına baktığı zaman, kendi kendine kendisi üzerindeki Allah'ın nimetlerini, tabiat üzerindeki yiyecek ve giyecek türünden olan eşyaları ve nesneleri kendi göz önünden geçirdiği zaman, bu hakikati anlayabilir ve ondan sonra da Rabbimizin bizden istediği şey, kişinin kendini Allah'a teslim etmesidir, Allah'a yönelmesidir. Kendisine bu kadar nimeti ikram etmiş olana, yiyecek ve giyecek nimetlerinde herhangi bir eksiklik meydana getirmeyen, kışın kış yiyeceğini, yazın yaz yiyeceğini, yazın yaz giyeceğini, kışın da kış giyeceklerini bize ikram etmiş olması, her biri için ayrı ayrı özellikler vermiş olması, bir insanın, akıllı bir insanın, aklını kullanabilen bir insanın, kendisini Allah'a teslim etmesinden başka bir yolun olmadığını anlar. Ama aklını kullanamayan, iradesine hakim olamayan insan, bu kadar nimetlere karşı nankörlük eder de, Allah'tan başkasına kendisini teslim eder. Kişinin kendisini Allah'a teslim etmesi demek, sözlerinde, davranışlarında, hareketlerinde Allah'ın dediğine göre yaşaması demektir. Ev içinde, ev dışında, ticaretinde, ekonomisinde, alışverişinde, her türlü hal ve hareketlerinde kendisini sık sık şu soruyu sormalı, acaba Allah bu konuda bana ne diyor demeli ve Allah'ın ne dediğini, peygamberin ne dediğini öğrendikten sonra da kendisini Allah ve peygambere göre hareketini ona göre ayarlaması, bu konuda Allah razı olur mu? Bir iş yapacağı zaman, herhangi bir konuda bir karar vereceği zaman, evleneceği zaman, eş seçiminde bile, acaba ailemi bir arkadaşıyla, bir kızla veya bir erkekle arkadaşlık kurduktan sonrasında, acaba ben bunu aileme kabul ettirebilir miyim? Ailemin rızasını alabilir miyim diye insan düşünürken, Acaba Allah'ı ben memnun edebilir miyim diye de düşünmeli. Bir ticaret diye iş yeri açacağı zaman, acaba buradan ben çok para kazanabilir miyim diye düşünürken, acaba bu konuda Allah ve peygamberi ben memnun edebilir miyim diye de düşünmeli. İşte bunu düşünebilen insan bireysel hayatında, aile hayatında, toplum hayatında, kendini Allah'a teslim etmiş olan bir toplumda elbette ki huzur vardır, elbette ki refah vardır, elbette ki mutluluk olacaktır. Ama kendini Allah'a teslim etmemiş olan bireylerden oluşmuş bir toplumda huzur ve sükun aramak beyhudedir. Aranmadığını da, olmadığını da, huzur ve sükunun olmadığını da şu küçücük dünyamızda görebiliyoruz. Evet, Allah bu hatırlatmalardan sonrasında kişinin Allah'a yönelebilmesi gerekli olan bu kadar açık ve net ifadelerden sonra Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme Allah dönerek şöyle dedi. فَاِنْ تَوَلَّوْ فَاِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُب۪ينَ Ey Peygamberim, dikkat et, bütün bunlara rağmen, ey Peygamberim, hala senden ve senin bu insanlara getirmiş olduğun mesajından bu insanlar yüz çevirirlerse, şüphe yok ki bu konuda sana düşen şey açıkça bir bildirimdir, açıkça bir tebliğ etmektir. Bunun dışında senin yapabileceğin herhangi bir iş, herhangi bir davranış şekli yoktur. Bu konuda senin üzülmene, kaygılanmana, endişelenmene, bu konuda acaba ben görevimi yaptım mı, yapamadım mı diye de bir kaygı, bir tasa içerisinde olmana hiç gerek yoktur. Sana Allah tarafından verilen görev, din anlatıcısına, daha doğrusu bu ayet tabii ki her ne kadar sadece Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ilgileniyor gibi gözükse de, din anlatan her birimiz için gerekli olan, her birimizi uyaran bir ayettir. Biz insanlara bu Allah'ın ayetlerini hatırlatacağız, onlara bu ayetleri duyuracağız. Onların bu konudaki tepkilerin ne olup olmadığı bizi ilgilendirmiyor. Yani kabul veya red noktasında bizim herhangi bir dahlimiz, herhangi bir rolümüz yoktur. Allah'ın vermiş olduğu hür irade ile o insanlar dilerlerse, isterlerse kabul edecekler, dilemezlerse, istemezlerse de kabul etmeyecekler. Bu Allah zaten istemiş olsaydı bütün insanları tek bir ümmet de yapabilir, bütün insanların kabul etmesini de sağlayabilirdi. Ama Rabbimiz böyle bir şey istemedi. Daha önceden melekler vardı, sürekli itaat üzere olan varlıklardı. Ama Allah insan diye bir varlık yarattı ve o varlığa da iradesiyle inanç noktasında Allah'ın büyüklüğünü, gücünü, kuvvetini kabul etme noktasında bir özgürlük verdi. Dilerse kabul edecek insan, dilemezse kabul etmeyecek. Allah bu konuda baskıcı olmayacağını açık bir şekilde ifade ettikten sonrasında Peygamberimize de dedi ki bu konuda sen onlar üzerinde eli sopalı bir bekçi olmayacaksın. Sadece sizin bu konudaki göreviniz tebliğdir, bir bildirimdir, bir açıklamadır. Onlar teklif etme var, ısrar etme yoktur. يَعْرِفُونَ نِعْمَةَ اللّٰهُ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَاَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ Onlar zaten Allah'ın nimetlerini bilirler. Aslında onlar Allah'ın nimetinin ne olduğunun pekala farkındalar. Ama yine de onu tanıyıp doğrulamaya, Allah bu kainatı yaratan Allah'tır, bu yukarıda söylemiş olduğumuz gökyüzünde uçan kuşları tutan Allah'tır, annemizin karnından bizi hiçbir şey bilmez iken çıkmışız ve Allah bize göz vermiş, kulak vermiş, kalp vermiş, dil vermiş, el vermiş, bunların hepsinin Allah olduğunu, Allah tarafından yapıldığını, bir başkasının böyle bir şey yapmaya gücünün ve kuvvetinin olmadığını, bunlar aslında farkında ama yine de onu tanıyıp doğrulamaya yanaşmıyorlar. Çünkü onların pek çoğu Allah'tan gelen gerçekleri, hakikatleri örtbas ediyorlar, küfrediyorlar, kabullenmiyorlar. وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلُّ اُمَّتٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يَسْتَعْتَبُونَ Bundan sonra da Rabbimiz, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme diyecek ki, ama biz bir gün gelecek ki her toplumdan bir şahit çıkaracağız. Her toplumdan o gün gerçekleri örtbas edenlere, hakikati görmezlikten gelenlere özür dilemeleri için kendileri için izin verilmeyecek, yaptıkları kötülüklerden vazgeçeceklere dair verdikleri sözler de artık onların kabul edilmeyecektir. Onların ne söğü o gün geri dönüş noktasındaki istekleri kabul edilmeyecek, ne de biz bir hata etmişiz, bu hatamızdan dolayı vazgeçeceğiz gibi bir ifadeler olmayacak ki Allah her ümmetten de bir şahit gönderdiğini o bu ayette bizlere açıkça belirtiveriyor. Şahit o gün o ümmetin peygamberi ve topluluğu tevhide ve Allah'a ibadete çağıran ve onları şirk, batıl, inanç ve geleneklerin sonuçlarına karşı ikaz eden ve kıyamet günündeki hesap ile uyaran peygamberin takipçilerinden biri de olacaktır. Bugün bizler de gidiyoruz insanlara diyoruz ki gelin bakın şirkten uzak yaşayın, batıl inanç ve geleneklerden uzaklaşın ve hesabını vereceğiniz bir güne göre yaşayın. Kıyamet gününde insanlar hesap verecekler, peygamberin yolundan gidin, biz peygamberin yolundan gidiyoruz, onun takipçileriyiz diye biz bunu bildiriyoruz. Ama o topluluk bu mesajı, bu doğru mesajı algılamıyor, bilerek ve isteyerek o günahların peygambere karşı geliyorlar. İşte o günde biz bu insanlara şahitlik edeceğiz. Evet ya Rabbi, biz bunlara gittik, senin yoluna davet ettik ama bunlar bu yola, bu davete icabet etmediler diye Rabbimizin o insanlara bir şahittir sözü böylece gerçekleşmiş olacak inşallah. Onların o günde kendilerini temize çıkarmaya hiçbir zaman hiçbir fırsatları kalmayacağı gibi onların suçların güçlü belgelerle ispatlanacağı, onların mazeret öne sürmeye fırsatlar bile kalmayacağını da yine biz bu ayetten anlıyoruz. Yine onlara işledikleri günahlar nedeni Rabbinden özür dileme fırsatı da verilmeyecek. Çünkü o gün hüküm günü olacak, özür dileme ve tevbe etme zamanı çoktan artık bitmiş olacaktır. Kur'an, ayet ve hadisler tövbe etme ve özür dileme yerinin ahiret değil, bu dünya olduğunu da zaten açık açık ortaya koymaktadır. Bu dünyada bile ölüm alametleri görülmüş olan bir insanın ölüm zamanında iman etmesi, önceki hatalardan vazgeçmesi de pek hoş görülür, kabul edilebilir bir şey değildir. Çünkü kişi ölümün yaklaştığını anladığında tövbe etmenin, özür dilemenin de bir anlamı artık olmayacaktır. Günahlarına tövbe zamanı, kişi ölüm sınırına girer girmez sona erer, ondan sonra artık sadece ve sadece ya ceza vardır ya da mükafat vardır. Onun için biz şöyle deriz birilerine, imanın Firavun'un imanına benzemesin. Yani kendisinde artık ölümden başka bir seçeneğin kalmamış olduğu bir zamanda Allah ve peygambere yönelmesi, Allah'ı kabul etmesi, ahireti kabul etmesi, ceza ve mükafatı kabul etmesi çok uygun bir şey olmadığı için kabul de edilmez. İşte Rabbimiz o gün insanlara bir şahit gönderecek ümmetten ve onların o gün ileri sürecekleri mazeretler de kabul edilmeyecek, özür dilemeleri de kabul edilmeyecek ve kendilerinde ya Rabbi bize bir süre versen de tövbe etsek demek gibi bir lüksleri de böyle bir şeyleri de teklifleri de olamayacak. Rabbimiz bu hatırlatmadan sonra zulmedenlerin ne tür bir davranışla nelerle karşılaşacaklarını da bizlere hatırlatıyor ve şöyle diyor. وَاِذَا رَأَ الَّذ۪ينَ ظَالَمُ الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ Zulmedenler azabı gördükleri zaman yaptıkları isyanlar ve yanlışlar dolayısıyla yaratılış gayesi dışında yaşamaya alışanlar azabı karşılarında bulduklarında o azabın kendileri için hiçbir mazeretle hafifletilmeyeceğini ve kendilerine artık da herhangi bir sürenin, herhangi bir mühletin verilmeyeceğini anlayacaklar. Gün gelmiş, kıyamet olmuş, hesap kitap çekilmiş, ondan sonrasında Allah ve peygamberin çizmiş olduğu çizginin dışında yaşayanlar, o hayatın dışında yaşayanlar, Allah ve peygamberin emirlerini sıradan bir emirmiş gibi algılayıp, kendi hayatında hiç mi hiç etkisi olmadan, ne aile hayatında, ne bir toplum hayatında bunu uygulamayan insanlar, Allah'ın kendiler için vaat etmiş olduğu azabı karşılarına buldukları zaman, o azabın kendileri için hiçbir şekilde artık hafifletilmeyeceğini, eksiltilmeyeceğini ve kendilerin de ya bu biraz da ertelense de biz biraz da iyi işler yapsak gerçekten çok kötü şeyler yapmışız. Biz bugün bunu anladık demelerinin karşılığı olarak da kendilerine ne bir süre verilecek ne de bu azap kendilerinde kesinlikle hafifletilmeyecek. Ve izâ râ'ellezîne eşrakû şurakâ'uhum kâlû rabbenâ hâulâ'i şurakâ'unellezîne kunnâ ned'û min dûnik fe'elgav ileyhumul kavle innekum lekâzibûn. Bu sefer bir başka grup Allah o gün karşılarına gelecek. Allah'tan başkalarına ilahlık yakıştıranlar, Allah'tan başkasını Allah gibi görenler, Allah'ın o sıfatlarını, o özelliklerini, yardım etmesini, korumasını, gözetmesini, kollamasını, yedirmesini, içirmesini, şifa vermesini, başkalarında da arayanlar ve başkalarına yakıştıranlar, Allah'ı eş olarak kabul ettikleri düzmece varlıkları, karşılarında bulduklarında şöyle diyecek: "Kalu rabbena ha ulai şuraka unellezine kunna ned'u min dunik." İşte Rabbimiz diyecekler. Evet, bunlar bizim sana ortak ilahlar olarak gördüğümüz ve seni bırakıp kendilerine yalvarıp yakardığımız varlıklar işte bunlardır diyecekler o ortak koşanlar da. Onlar da fe'elkav ileyhimul kavle innehum lekâzibûn. Onlar da hemen bunlara karşılık veriyorlar. Bunun üzerine o varlıklar onların hak ettikleri sözü yerinden çarparlar da şüphe yok ki sizler yalancı kimselersiniz derler. Evet, bu ortak koşan insanların, Allah'tan başkasına yalvaranların ve o yalvardıklarının Allah tarafından o gün karşı karşıya getirilip birbirleri yapmış oldukları o karşılaştırmalar ve o birbirlerine karşı söylemiş oldukları sözlere dikkat edin. Müşriklerin kendilerinden yardım dileyip yalvardıkları şeyleri reddetmeleri, o müşriklerin yalancılıkla suçlarlar onları, onların izin almaksızın kendilerini put ve ilah edindiklerini söylüyorlar bu insanlar. Yani ortak koştukları insanlar, ortak koşanlara diyorlar ki, biz size Allah'ı bırakıp da bizden yardım dileyin, bize yalvarın demedik. Asla biz bunu asla kabul etmedik. Hatta bizden yardım dilediğinizde ve bize yalvardığınızdan bile bizim haberimiz yoktu. Bizim dualarınızı işitebileceğimizi ve onlara cevap verebileceğimiz zorluklardan sizi kurtarabileceğimi sanmamız, sizlerin böyle bir düşünce içerisinde olmanız çok asılsızdı. Bu şirkten siz sorumlu olduğunuza göre neden bunun sonuçlarını bize yüklemek istiyorsunuz? Niçin bize bu suçları bugün bizim üzerimize atıyorsunuz diye o gün şirk koşuranlar, yani Allah yerine konulanlar, Allah yerine koyanlara böylesine karşılık verecekler. Hakikaten de öyledir. Bugün şirk koşulanlar, şirk koşan insanların kendilerine şirk koştuklarından haberleri bile yok. Ne istediklerini bildikleri bile yok. Bir kabirde yatan insana düşünün, birileri hastası var, koşa koşa oraya hastasını götürüp gidiyor. Kabirde yatan insanın kim geldi, niçin geldi, ne getirdi bildiği bile yok. Ama o insana bu giden insanlar onlardan bir takım yardım ve beklenti içerisine giriyorlar. O gün de haklı olarak onlar da diyorlar ki bunlar bize böyle bir şey düşünmüşler. Bizim hakkımızda bizi Allah'la bir tutmuşlar. Ama biz bunların böyle bir şey yaptıklarından haberimiz yok. Ama bir kısmı da vardır ki bunların böyle bir olay içerisinde başkaları tarafından kendilerinin böyle bir konuma getirilmesini isterler. Gizli gizli bunu topluma empoze ederler. Toplum da insanlar da cahilce bunları böylesine ilah görür. Bir kısmının haberi yoktur ama bir kısmının da gerçekten kendilerinin ilah konumunda getirilmesinden haberleri vardır. Böyle bir şey dünyada onların çok hoşuna gider. Çok da hoşuna gitmiştir. Ama bunların böyle bir şey söylemiş olmaları Allah katında onları da sorumluluktan kurtarmayacağını Rabbimiz bu ayetiyle bizlere bildirdi. Ve elkav ilallahi yevme izni seleme ve zalle anhum ma kanu yefterun. O gün onlar Allah'a teslim oluverirler. hem şirk koşanlar hem de şirk koşulanlar ve uydurdukları düzmece tanrılar da yüzüstü bırakır onları ve kaybolup giderler. Artık o gün şirk koşan insanlar yanlarında onların dayandıkları her şey batıl ve asılsız olacaktır. Çünkü onlar yalvarışlarını duyacak ve zorluk giderecek etraflarında hiç kimse bulamayacaklardır. Ortaya çıkıp bunlar bana bağlı kimselerdir. Onlara bir şey yapılmasın diyecek kimse de etraflarında olmayacak. Hem şirk koşanlar hem de şirk koşulanlar yapayalnız kalıverecekler o gün. Ama Allah'a inanmış olanlar, Allah'tan başkasını dost edinmeyenler, Allah'ı Rab ve ilah edinmiş olanlar o gün, Peygamberin aleyhissalatü vesselamın dediği yolda yürüyen insanlar, gerçekleri örtbas etmeyenler, Allah'tan başkasının Allah'ın çizdiği yolundan dışında gitmeyen insanlar, kendilerini Allah ve Peygamber'e çevirmiş, Allah ve Peygamber'e yönelmiş olan insanlar, o gün elbette ki Allah ve Peygamber'i yanında bulacaklar. Okudukları Kur'an kendilerine rehberlik edecek, onlara yol gösterecek, Peygamber onları alıp kurtaracak. Tuttuğumuz oruçlar, yapmış olduğumuz ibadetler bizlere o gün önümüzde bir rehber, bir ışık, bir nur olarak bizleri hakikate, Allah'ın cennetine götürüverecektir. اَلَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَسَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ Gerçekleri örtbas eden, başkalarını Allah'ın yolundan çeviren kimselerin üzerine çıkardıkları bu yaptıkları bozgunculuktan dolayı azap üstüne azap katarak Allah onları cezalandıracağını da yine bu ayette bizlere haber veriyor. Hatta bunlara azap üstüne azap demesi birinci nedeni birinci azapları Allah-u Teala'nın iki kere bunlara azap vermesi, cezalandırması nedeni birincisi kendi inkarları dolayısıyla Allah bunlara bir ceza verecek. İkinci olarak da başkalarını Allah yolunda alıkoymalarından dolayı hem kendileri ceza, kendi isyanları dolayısıyla hem de başkalarını şöyle veya böyle bir takım oyun ve tuzaklarla, desiselerle, eğlencelerle insanları Allah yolundan alıkoymaları dolayısıyla ikinci kere de Allah tarafından bunlar cezalandırılacak ve kendilerine gerekli olan kat ve kat ceza verilecektir. وَيَوْمَ نَبْعَثُ ف۪ي كُلُّ اُمَّتٍ شَه۪يدًا عَلَيْهِمْ مِنْ اَنْفُسٍ وَجِئْنَا بِكَ شَه۪يدًا عَلَى هَا اُولَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابِ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًا وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِم۪ينَ O gün her topluma Allah tarafından kendileri için aleyhlerine bir şahit çıkaracağız. Yapmış oldukları yanlışlara, yanlışlıklara karşılık, evet bunlar bu yanlışlığı yapmışlardı diyecek, bu günahı işlemişlerdi diyecek bir şahit çıkaracağız. Ve ey Peygamber aleyhissalatü vesselam, seni de ey Peygamber, mesajını ulaşabileceği tüm insanlar üzerine şahit kılacağız. Ve biz sana her şeyi açıklayıp anlatan, hiçbir şey gizli kalmadan anlatan, doğru yolu gösteren ve rahmet olan, ve Allah'a yürekten boyun eğenlere müjde olarak bu kitabı da indirdik ey peygamberim dedi Rabbimiz. Elbette ki Kur'an-ı Kerim hidayet ve dalaletin, kurtuluş ve azabın dayanağı her şeyi açıkça ortaya koymuştur. Hidayet nedir, dalalet nedir? Hangi yol insanı kurtuluşa götürür? Hangi yol insanı azaba götürür? Bunları açık bir şekilde ortaya koymuştur ki, hakla batılı birbirinden ayıran bu bilgi doğru yola ulaşmak için zaruridir. Bu bağlamda Kur'an'da ve buna benzer cümlelerde Allah her şey ile bütün ilimler ve sanatlar kastedildiğini savunan ve bu yorumun doğruluğunu ispatlamak için Kur'an'ın gerçek anlamını değiştiren bazı kimselerin düştüğü hataya düşmemeye dikkat etmek gerekmektedir. Bu Kur'an-ı Kerim kendisine ilahi bir kitap olarak teslim olan ve onu hayatının her yönünde takip edenler için elbette ki bir yol göstericidir. Daha sonra Kur'an-ı Kerim onlara Allah'ın nimet ve lütuflarını ihsan eder, hayatını Kur'an'a teslim etmiş olan insanlara Allah'ın nimetleri ve lütuflarını ihsan eder, onlara hüküm gününde yani kıyamet gününde de Allah'ın mahkemesinden başarı ile çıkacakları müjdeler ve de başarıyı da çıkartır. Bunun aksini inkar edenler sadece onun hidayetinden, Allah'ın hidayetinden ve Allah'ın nimetlerinden mahrum kalmakla bu dünyada kalmayacaklar. Aynı zamanda kıyamet gününde de Allah ve Allah'ın Resulü onlara karşı şahitlik ettiğinde bu kitabı kendi aleyhlerinde bir şahit olarak da bulacaklardır. Bu kitap onlar aleyhinde çok kuvvetli bir delil olacak. Çünkü onunla Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onun hak ile batılı birbirinden ayıran mesajını onlara ilettiğini, onlara bildirdiğini söyleyecektir. Bu kitabın yol gösterici ve rahmet ve müjdeleyici olarak indirilen bu kitabın o gün kendi aleyhlerine bir şahit olacağını biz yine bu ayet-i kerimeden anlamış oluyoruz. Evet, hemen bir başka ayet ki bu ayeti hepimiz her cuma günleri imam arkadaşların hutbede okudukları bir ayet-i kerime. Şöyle o ayet okuyoruz. اِنَّ اللّٰهِ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيْتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغِي يَعِذُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ Şüphe yok ki, muhakkak ki Allah adaleti ve iyilik yapmayı, yakınlara karşı cömert olmayı emredip, çirkin olan, kötü görünen şeylerle de haksızlığı ve taşkınlığı yasaklıyor, size böylece düşünesiniz diye öğüt veriyor. Bu ayet-i kerimede Rabbimiz üç şeyi bize emredecek ve üç şeyi de bizden yasaklayacak. Emretmiş olduğu şeyler 1- adalet, 2- ihsan, 3- sıla-i rahim, yasaklamış olduğu şeyler de fahşa yani fuhuşu, münkeri inkar etmeyi ve de bağı haddi aşmayı bizlere yasaklıyor. Biraz bunlar üzerinde duracak olur isek, bu kısacık olan ayet-i kerimede Allah, dengeli ve sağlıklı bir toplumun dayanağını teşkil eden üç önemli şeyi bize emretmektedir. Bunlardan birincisi, adalettir. Adalet ne demek? Sınırlama olmaksızın herkesin sahip olduğu hakları elde etmesi için gerekli olan düzenlemeleri yapmaktır. Bir de okuyorum bu karşılığı. Sınırlama olmaksızın herkesin sahip olduğu hakları, Allah tarafından kendisine verilmiş olan hakları elde etmesi için gerekli olan düzenlemeler ne ise yapmaktır. Allah bunun için bütün toplumların, bütün insanların hakları vardır. Bu insanlar arasındaki bu ilişkilerden doğan hakların gerekli olan rahatça kullanabilmesi için bir takım düzenlemeler gereklidir. İşte adalet sınırları içerisinde kalabilecek bir şekilde en güzel bir düzenlemeyi yapan da Allah'tır. Allah'ın emrettiği şey herkesi ahlaki, sosyal, ekonomik, kanuni ve siyasi olsun tüm haklarını hak ettiği ölçüde kişinin kendisine verilmesidir. Allah'ın emirleri dışında insanların yapmış olduğu düzenlemelerle adaleti tesis etmek, adaleti sağlamak mümkün değildir. Bugün çok sık duyduğunuz İnsan Hakları Mahkemesi diye bir kurum, bakıyorsunuz adaletle hiç alakası ve ilgisi yoktur. Ama bir Müslüman adil olduğu zaman, ki olmak zorundadır, hangi makam ve mevkide olur ise olsun, o Müslüman karşıdaki insana göre değil, Allah'ın ve Peygamber aleyhissalatü vesselamın hayatında açıklanan ilkelere göre karşıdaki insanlar arasında hüküm verir ki, tarihe baktığımız zaman, Peygamberimizin dönemine baktığımız zaman, daha sonraki İslam alimlerinin uygulamalarına baktığımız zaman, karşıdaki insanın dinine ve meşrebine, ekonomik ve sosyal statüsüne göre değil, tamamen Allah ve Peygamber'in dediğine göre hüküm vermişlerdir. Adaletten ayrılmamışlardır ki, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bunu zaten birçok hadislerinde vurgular. Adaletli yönetici çok önemlidir. Kıyamet gününde Allah'ın gölgesinden başka gölgenin olmayacağı günde insanlardan o gölgede gölgeleneceklerden bir tanesi de Peygamberimizin hadisiyle haber verdiği gibi adaletli yöneticidir. Birinci olarak Allah bize adaletli olmayı emrediyor. Adaleti emrediyor her konuda. Kendi ev içerisinde adaletli olacağız. İki insan arasında adaletli olacağız. Komşuluk ilişkilerimizde adaletli olacağız. Toplumda eğer yönetici konumundaysak bütün insanlara arasında adaletli olacağız. Hiç kimsenin makamına, mevkisine bakarak karar vermeyeceğiz. Bizim karşımızda haklı olan insan velev ki zayıf bile olsa güçlü olacak. Hazreti Ebu Bekir'in dediği gibi böylesine bir hareket içerisinde olacağız. Eğer bir insan velev ki güçlü bile olsa, eğer haksız ise o adam da bizim yanımızda, her ne kadar kendisinin ekonomik ve siyasi gücü yüksek de olsa o insan karşısında eğilmeden, herhangi bir yamukluğa gitmeden Allah'ın dediğine göre hükmedeceğiz. İkinci emredilen bize nokta ise ihsandır. Bu kelimenin kelime anlamı, sözlük anlamı şu anlamlara geldiğini görüyoruz. İyi, cömert, hoşgörülü, affeden, merhametli, nazik olma, bencil olmama gibi anlamları var. Toplumsal hayatta bu adaletten daha önemli olduğunu görüyoruz ihsan kavramının. Çünkü adalet sağlıklı ve dengeli bir toplumun temeli ise ihsan da onun mükemmele erişmesidir. Bir taraftan adalet toplumu hakların çiğnenmesi ve zulümden korurken diğer taraftan ihsan toplumu zevkli yaşanmaya değer bir hale sokar. Eğer toplum bir toplumda kendi isteklerini yerine getirmekte inat ederse o toplumun gelişemeyeceği açıktır. En iyi ihtimalle bu toplum çatışmadan uzak olabilir. Fakat böyle bir toplumda sevgi, şükran, cömertlik, fedakarlık, samimiyet, sempati gibi yaşama zevkini geliştiren ve yüce değerlerin oluşmasını sağlayan insanın niteliklerden uzak bir toplum olmuş olur. İslam toplumunun özelliklerinden birisi de budur. İslam toplumu sevgi toplumudur. İslam toplumunda şükür vardır. İslam toplumunda cömertlik vardır. İslam toplumunda fedakarlık vardır. Samimiyet vardır ve insanlar arasında sevecenlik vardır, sempati vardır. Bu ayette emredilen üçüncü nokta, ihsanın özel bir uygulaması olan sıla-i rahime, yani yakın akrabaya iyilik etmektir ki bu kişinin akrabalarından sadece iyi davranması, onların acılarını ve mutluluklarını paylaşması ve onlara kanunu sınırlar için yardım etmesi anlamına gelmez. Aynı zamanda kişi servetini de imkanlar ölçüsünde akrabaların ihtiyaçlarına göre onlarla paylaşabilmelidir. Burada gerekli imkanlara sahip herkesin kendi ailesinin haklarına yanı sıra akrabaların payını da gerçek ve kanuni olduğunu kabul etmesi gerektiğini emredildiğini biz buradan anlıyoruz. İlahi kanun Allah'ın yasası ailede zengin olan her bireyi fakir akrabaların ihtiyaçlarını karşılamakla sorumlu tutmuştur. İslam akrabalara açlıktan kıvranırken zevk ve sefahat içinde yaşamayı büyük günah olarak tanımlamıştır. İslam aileyi toplumun önemli unsurlarından biri olarak kabul ettiği için fakir bireylerin hakkı ilk önce ailedeki zenginler, daha sonra da diğer zenginler üzerindedir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu noktayı zaten birçok hadislerinde vurgulamıştır ki bir kimsenin akrabalıkta yakınlık sırasına göre anne babasına, karısına, çocuklarına, kız ve erkek kardeşlerine ve diğer akrabalarına karşı görevlerin var olduğunu Peygamberimizin hadislerinden anlıyoruz. Bu ana ilkeye dayanan Hazreti Ömer, devlet yönetiminde, hilafet döneminde bir yetime birinci dereceden kuzeninin kefil olmasını emretmiştir. Bir başka yetim konusunda birinci dereceden kuzeni olmadığı için uzak akrabalara yetime bakmakla görevlendirmiştir. Her bölümün kendi içindeki fakir bire desteklediği bir toplum düşünün. Fakirlerin desteklendiği bir toplumu düşünün. Elbette böyle bir toplum hem ekonomik hem sosyal hem de ahlaki yönden yüce ve saf bir toplum olacaktır. İşte demin de söylediğimiz gibi İslam toplumu böyle bir toplumdur. Yetiminin itilip kalkılmadığı, fakir olan akrabaların peşmürde yaşamadığı, kendisi lüks bir hayat yaşarken etrafındaki insanlara ilgilenmediği bir toplum değil, kendisinde olanın bir başkasıyla paylaşıldığı bir toplum, kardeşlik toplumu, fedakarlık toplumu. Böyle bir toplumda da elbette ki yetimlere, öksüzlere, kimsesizlere sahip çıkılmama gibi bir olay olmaz. Böylesi yerlerde huzur evine ihtiyaç kalmaz. Böylesi yerde çocuk bakım evlerine ihtiyaç kalmaz. 10-20 tane çocuğu bir arada toplandığınız zaman oradaki 10-20 çocuğa bir kişinin anne ve babalık sevgisini vermesi mümkün değil. Öyle bir yerlerde aile ortamı bir havanın onlara verilmesi mümkün değil. Buradan Müslüman kardeşlerimize şöyle bir çağrıda bulunmak çok yerinde olur diye düşünüyorum. Bize düşen hemen gidip bir yuvadan, kimsesizler yurdundan bir çocuğu alıp kendimizle birlikte bir aile ortamı içerisinde onlara da bayram havasını yaşatmaktır. Onlara gidip orada bir takım hediyeler vermek güzeldir ama ondan da güzelini söylüyorum. Oradan birkaç çocuğu, yani 250-300 tane Konya'mızda aile yok mudur ki her biri bir çocuk götürmüş olsa, bir gün bile onlara böyle bir ortamı yaşatmış olmuş olsak ne kadar güzel olur diye düşünüyorum. İşte bu ayetle emredilen, bize emredilen şeylerden 3 tanesi bu idi. Yukarıda değinilen bu 3 iyi özelliğe karşılık Allah hem bireyi hem de tüm toplumu bozan 3 kötülüğü de bizlerden yasaklamıştır, bizlerden nehyetmiştir. Bunlardan birincisi fahşa. Fahşa kelimesi gayri ahlaki, müstehcen, kötü, çirkin, adi, terbiyesiz, her şeye ve genel beğeni ve edep kurallarına uymadığı için duyulması ve görülmesi uygun kaçmayan şeyleri, zina, fuhuş, homoseksüellik, çıplaklık, açıklık, hırsızlık, soygun, içki, kumar, dilencilik, terbiyesizce konuşma ve benzeri şeyleri içeriyor. Aynı şekilde bu ahlaksızlıkları toplumlaştırmak, yaymak da örneğin yanlış propaganda, iftira, suçlara açıktan işlenmesi, ahlaksız hikayeler, bu türden ahlaksız tiyatrolar, filmler, çıplak resimler gibi bu tür şeylerin yapılması da aynı şekilde fahşa kelimesinin içine girer ki bunlar da Allah tarafından yasaklanmış olan şeylerdir. Bir toplumu yıkan en önemli şeylerden birisi de budur. Yani tarihe baktığımız zaman Roma devleti ekonomik veya askeri zayıflığından dolayı değil, ahlaksızlığın had safhaya ulaşmasından dolayı yıkıldığını görüyoruz ki bir toplumu ayakta tutan en önemli ögelerden birisi de budur. Demin adalet kelimesinde açıklarken bir şey de söylemeyi unuttum, hatırıma geldi. Onu tekrar söyleyeyim. Adil olmak Müslümana en çok yakışan bir davranıştır. Müslüman bir toplum eğer adil olursa yaşar. Ama bir toplum ki Müslüman olsa dahi, ki gerçek Müslüman zaten adil olur, adil değilse o toplumda çok çabuk yıkılabilir. İnsanlar arasındaki ve Allah'la insanla kul arasındaki o aradaki ahdi, süreyi, adalet duygularını gerçekten çok iyi yerine getirmek ve uygulamak lazım. Evet, bir toplumu yıkan en önemli yanlışlardan bir tanesinin Allah fuhuş olduğunu, fahşa olduğunu söyledi. Bunun da sadece şunu anlamayalım, o bildiğimiz anlamdaki fahşa kelimesiyle değil, anlamının çok geniş olduğunu söyledik. Bakın, ahlaki, gayri ahlaki, müstehcen, kötü, çirkin, terbiyesiz, her şeye veya genel beğeni ve edep kuralına uymadığı için duyulması, görülmesi uygun kaçmayan şeyler. Nedir bunlar? Zina, fuhuş, homoseksüellik, çıplaklık, açıklık, hırsızlık, soygun, içki, kumar, kumar oynama, dilencilik, terbiyesizce konuşma, benzeri şeyleri içeriyor bunlar dedik. Buna bağlı olarak da iftira suçu da bir fahşadır. Herhangi bir suçun açıktan işlenmesi de bu fahşa kelimesi içerisine girer. Ahlaksız hikayeler, ahlaksız filmler, ahlaksız tiyatrolar da bunlar içerisine girdiğini anlamamız gerekiyor. Münker dendiği zaman da şunu anlamamız lazım. Genelde insanlar arasında kötü kabul edilen ve diğer tüm ilahi şeriatlar tarafından yasaklanan her şey demektir. Veya şöyle de diyebiliriz, Allah ve peygamberi tarafından Nehyedilen, yasaklanan şeyler münker grubuna içerisine girer. Bâgî dendiği zamanda da genel ahlak kurallarını aşan, yaratıcı olsun, yarattıklar olsun, diğerlerin haklarını çiğneyen her tür kötü davranış olarak da bâgî kelimesini açıklayabiliriz. Allah işte bizlere bu üç hasleti yapmamızı söylüyor. Sıla-i rahim, ziyaret, akrabayla alakayı kesmememizi söylüyor. Efendime söyleyeyim, insanlara cömertli olmamızı, hoşgörülü olmamızı, merhametli, nazik olmamızı, bencil olmamamızı, insanlara karşı sevecen ve sempatik olmamızı emrediyor. İnsanlar arasında adaletli olmamızı emrediyor. Bir ki insan evde aile reisi ise ev içerisinde adaletli olacak. Eğer bir yerde idareci ise orada adaletli olacak. Bir şehri yönetiyorsa orada adaletli olması gerekiyor. Evet, bir Müslüman olarak gerçekten çok anlamlı ve de kapsamlı bir ayet-i kerime bu. İnşallah hayatımızda bu ayet çerçevesinde yaşamayı Rabbim bizlere nasip etsin diyoruz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.